Ayrım 14.
Hava gittikçe soğuyordu. Parmak uçları, burnu. Kar dinmişti. Otobüsün içi tam anlamıyla balık istifi. Havasız, yapışkan, ağır havayla doluydu. Neyse ki az kaldı. Söyleşi sorularını hazırlamıştı. Beğendiklerine göre bir an önce yazı işlerini teslim etmeliydi. Popüler bilim, bilim midir, değil midir onu hiç ilgilendirmiyordu. Bilimsel bilgiyi popüler hale getirmek yanlıştır, doğrudur diyenler de vardı ama. Ne olduğunu anlamadan kendini arka camda buldu. Otobüs aniden durmuştu. Şoför öfkeyle söylene söylene arabadan indi. Arkaya dolandı, motorun kapağını açtı, kapattı. Sonra orta kapıyı levye ile zorlayarak açtı, seslendi. Araç arıza, yolcular aşağıya. Bu hep böyleydi. Özellikle havalar soğumaya başlayıp karlı yağmurlu günlere gelindiğinde. Belediye otobüsü demek bu demekti işte. Birer ikişer indiler. Yolun kıyısında küçük bir grup oluşturmuşlardı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Aslında kimse düşünerek konuşmuyor. Herkes şöyle veya böyle tepkilerini dile getiriyordu. Politik fikirlerini açıklamak için konuşanlar, teknik bilgisini ortaya dökenler, biraz itelim düz kontak yapabilir diyenler, bir de kendisi gibi en kısa yoldan hedefe nasıl varılırı düşünenler vardı. Az sonra bir bisküvi fabrikasının servis arabası yanlarında durdu. Şoför açık camdan öteki şoföre seslendi. Hayrola abi, bir şey lazım mı? Sağ ol yeğenim, araç eski, bakım yok, ne olacak, biz de perişan yolcuda. Sonra yaklaştı, ne konuştukları duyulmuyordu. Taksiler, özel arabalar dolmuşlar, lastiklerinde şakırdayan zincirleriyle hızla geçip gidiyorlardı. Karın kirli bulamacı yolcuların üzerine sıçrıyordu. Birden akıl etti, ok gibi fırladı yerinden, servis aracına koştu. Bir dakika bakar mısınız? Şoför baktı. Kıvırcık kızıl saçları, renkli yün başlığı altından fışkıran ince uzun güzelce bir kız. Siyah mantosunun etekleri çamur içinde. Ellerinde parmak uçlarını açıkta bırakan yün eldivenler. Omzunda kocaman çanta, elinde fotoğraf makinesi olduğu anlaşılan küçük kutu. Gazeteci falan mı acaba? Televizyoncu olabilir mi? Bir bakmışsın akşam haberlerinde şoför Hakkı. Sayın izleyiciler, şimdi ekranlarınıza bir fedakarlık öyküsünü getiriyoruz. Genç bayan muhabir arkadaşımız... Buyurun, bir şey mi istemiştiniz? Ne yöne gidiyorsunuz? Ben mi? Tarabya'ya kadar. Bir tanıtım var da bizim personeli alıp... Rica etsem beni de alır mıydınız Bebek'e kadar? Acil bir durum. Yetişmem gereken bir yere ulaşmalıyım. Nereye dediniz? Bebek'e, Bebek'e. Dolmuşlar dolu geçiyor. Malum taksiler de böyle havalarda müşteri almazlar. Şoför yeniden kıza baktı. Taksi pahalı geliyor demiyor da. Buyur, buyur abla. Genç muhabir sevinçle atladı. Ayakları donmuştu. Motorun sıcaklığını hemen bacaklarında duydu. Sağ ol arkadaş. Vaktinde yetişemezsem çok ayıp olacaktı. Ünlü bir matematikçiyle söyleşi yapacağım. Mümkün olursa biraz da çekim yapmak istiyorum. Arşiv için. Vallahi ablacığım, benim matematikle başım pek hoş değildir. Ne bileyim, sevemedim gitti. Gerçi meslek lisesi mezunuyuz ama sağ olsunlar öğretmenler idare ettiler de bitirebildik. Ben cebir severim. Onu da son sınıfta bir parça gösterdiler işte. Ama geometri dersen ona bir diyeceğim yok. Yani işine yarıyor insanın. Yani ellerinden öper bir oğlum. Anası ona geçenlerde şey dikti. Öf ne derler, her neyse. Fisto mu dantel mi ne alacakmış. Baktım. Bir türlü hesaplayamıyor. Aldım kumaşı elime, ortadan katladım, bir daha katladım. Bizimkine dedim, ölç bakalım şimdi bir kenarını, çarp dörtle, git ne alacaksan o kadar al. Yani işte bak, işe yarıyor hem. Genç şoför muhabire konuşuyordu. Sonunda Bebek'e geldiler. Genç muhabir, burada ineyim dedi. Gösterdiği yerin epey ötesinde indirebildi. Sonra camdan yarı beline kadar sarkarak sordu. Abla, bu gece haberlerde çıkacak mı? Kız kıvırcık saçlarını savurarak yanıtladı. Hayır, bu televizyon için değil, dergi için. Dergi. Adı ne? Yani benden bahsedersin herhalde. Kız gülerek el salladı. Şoför arkasından bağırıyordu. Unutma abla, benim adım Turhan, Turhan. Güneşli'den Turhan yaz, ben anlarım. Araç yol üzerinde kaymaya devam ediyordu. Son anda karşıdan gelen taksiyi gördü, direksiyonu kırdı. Ulan bu taksicileri trafikten men edeceksin. Şerefsizim, hiç önlerine bakmazlar bunlar. Basarlar gaza. Kar yeniden başladı. Genç kadın yokuşu ağır ağır tırmandı. Eskimiş eğrilmiş sokak tabelasını okudu, içi rahatladı. Sokak boyunca kapı numaralarına bakarak yürümeye koyuldu. Döndü, tekrar bu kez her iki yandaki kapılara baka baka yürüyordu. Verilen numarayı bir türlü bulamıyordu. Sokaktaki evler birkaç kez numaralandırılmış olmalıydı. Bazı kapıların üzerinde iki numara vardı. Biri mavi, öteki kırmızı ile yazılmıştı. En iyisi şuradaki bakkala sormak, sigara da alırım. Merhaba. Sağa sola bakın, baktı. İçerisi ışıksız soğuktu. Kimse de görünmüyordu. Kimse yok mu? Elini kirli beze silerek yaşlı bir adam dışarı çıktı. Haçan, ne istiyorsun daha? Şey, ben Cahit Arf'ın evini arıyorum da, profesör. bakkal bönbön bakıyordu, matematik profesörü. Tanımıyorum. Nasıl olur, bu sakağın başında oturuyormuş. Bakkal sırtını dönmüştü bile. Yerdeki karton kutunun içinden aldığı paketleri, kutuları raflara dizmeye başlamıştı. Canı sıkıldı. Bir paket sigara alayım bari. Hançı su. Ha o dediğinden kalmadı. Az beklersen çırak getirir şimdi. İkircikli duraksadı. Beklese mi, kalksa gitse mi? Yazıyı vaktinde yetiştirmeliydi. Bunca yolu bir daha göze alamazdı. O sırada çırak geldi. Başında püsküllü sarı kırmızı bir başlık, gözünde kalın camlı gözlükler, üzerinde cep kenarları yırtılmış mavi bir önlük. Kucağındakilerin sigara paketleri olduğu belliydi. İçeri girer girmez konuşmaya başladı. Bak usta, kaç saattir ayakta bekledim. Parmaklarım dondu. Üstelik otobüsler çalışmıyor. Yaya gittim, yaya geldim. Bu haftalıkla bu iş yapılması haberin olsun. Bakkal. Eyü eyü dırdırlanma, artıracağız dedik. Sağ, artıracağız. Kızı unutmuş gibiydi. Elinde küçük çay paketiyle döndüm. Ha bakaysın hanıma, sarayır birini. Çırak sigaraları tezgaha bıraktı. Kızarmış ellerini yüzüne yaklaştırdı, hohladı. Yırtık cebinden yırtık kağıt mendilini çıkardı, burnunu sildi. Kimi aradınız abla? Kız aceleyle yineledi. Ma, matematikçi Cahit Arf'ın evini arıyorum. Ben gazeteciyim de kendisiyle söyleşi yapacağım. Bir iki de resim çekmek istiyorum. Tamam, çok yakın, işte şurası. Ula çimdir dedin da? Ya usta, hani her gün bir çanak yağsız yoğurt alan ihtiyarlar yok mu? Onlar işte. Bakkal kıza döndüm. Uçen ha neçen dur öyle söylemirsen, lafı dolandırırsan. Çırak, gel abla sen gel dedi. Birlikte çıktılar. Bahçe kapısı açıktı. İtti, içeri girdim. Kar altında kış ortancaları mavi eflatun açmışlardı. Şimşirlerin çevrelediği göbeklerde gül fidanları vardı. Bir iki fidan plastik poşetlerle sarılmıştı. Az ötede yapraksız kamelyayı gördüm. Ağacın çıplak dallarında sarı, beyaz, sonsuz sayıda çiçek vardı. Kuru dallara sıra sıra dizilmiş çiçekler mumdan yapılmış gibi ruhsuz görünüyordu. Rahatsız edici yapaylık karın soğuk beyazlığıyla daha belirginleşmişti. Yolu izledi. Porselen çiçek saksıları, çini saksı kapları, yan yatmış ferforje çiçeklik, torbalarla taprak karlara gömülmüştü. Bir iki sokak kedisi atladı, kaçtı. Kara kocaman bir karga, yaprakları yeşil küçük bir ağacın dalından parlak gözleriyle ona dikkatle bakıyordu. Oynak gözleriyle izliyor gibiydi. Yol evin arkasına dolanınca küçük arka kapıya geldi, zile bastı, bekledi. Zil bozuktu, sesini duyamadı. Kapının üzerindeki ipi halkasından tutarak çekti. Bu kez zarif bir çan sesi duyuldu. Tekrar çekti, bıraktı. Yankılanan sesi dinledi. Neden sonra yaşlı bir kadın sesinin kendisine bir şeyler söylediğini fark etti. Ama ne kadını görüyor, ne de sözcükleri anlayabiliyordu. Kadın Türkçe dışında bir dille konuşuyordu. Yüksek sesle başını eve doğru kaldırarak İngilizce bağırdı. Sizi göremiyorum. Yukarıdaki pencerelerden birinin kıpırdadığını gördü. Bekledi. Gelen giden yoktu. Kapı da açılmıyordu. Yeniden yukarı bakarak seslendi. İngilizce biliyor musunuz? Sizi göremiyorum. Son tümceyi yinelerken kapı açıldı. Karşısında ince, uzun, hayli geçkin ama hala alımlı zarif bir kadın vardı. Uzun kürk mantosu içinde siyah kadife bir ceket giymişti. Etekleri mantosun altından yerlere kadar iniyordu. Karışmış kuru cildindeki pembelik, mavi gözlerindeki parlaklık yaşama sevincini yansıtıyordu. Doğuştan güler yüzlü olanlardandı. Yarım İngilizcesiyle sordum. Öğrenci misiniz? Hayır, ben öğrencisi değilim, gazeteciyim. Bunu söylerken kadın kapıyı biraz kapatır gibi itmişti. Telaşla çantasını açtı. Kimliğini bulup göstermek istiyordu. Yaşlı kadın o kadar ürkek davranıyordu ki bunu yapmak zorunluluğunu hissetmişti. Sonunda kimliğini buldu, gösterdi. Kadın boynunda asılı duran ince zincirli gözlüğünü özenle taktı. Kimliğin arkasının önünü dikkatle inceledi. Fotoğrafla karşısındaki yüzü karşılaştırdı. Sonra, bilimsel yapan bir gazete mi bu dedi. Hayır, bu gazete değil, bir dergi. Derginin adını yüksek sesle yineledi. Bu onu etkilemiş olmalıydı. Sıcak bir sesle, geliniz dedi. Yukarı çıktılar. Bütün perdeler kapalıydı. Çok az eşya vardı. Terk edilmiş evlere ait o yalnızlık duygusuna bir anlam veremedi. Acaba kışları başka yerlere mi gidiyorlardı? Yok canım, olamaz. Daha bir iki ay önce kendisine verilen bir ödül için yapılan törene gelmemiş miydi? Pencerenin önüne iki büyük koltuğa karşılıklı oturdular. Kadın susuyordu. Şimdi gelmişti, hemen gidecek gibi eğreti bir duruşu vardı. Konuklarısınız herhalde. Kadın ağzını açtı, İngilizce bir şeyler söylemesini bekledi. Sonra kadın alto sesine çok denk düşen Alman dilinin o heybetli güzelliğiyle sordu. Almanca konuşabilir miyiz? Belki biraz siz de biliyorsunuzdur. Çünkü Türkiye'de insanlar birkaç sözcük de olsa Almanca konuşabiliyorlar. Genç gazeteci derin bir soluk aldı. Elbette, ben Köln doğumluyum. Uzun yıllar orada yaşadım. Ailem işçi ailesidir. Kadın İlk kez rahatça gülümseyerek arkasına yaslandı. Gülerken yüzünün bir yanı hafifçe çekiliyordu. Gazeteci çabuk çabuk derdini anlatmaya durdu. Efendim, izin verirseniz size açıklayayım. Ben Sayın Cahit Arf için buradayım. Söyleyici için randevu almıştık ama sanırım yoklar. Kadın ayağa kalktı. Pencereyi örten kalın tülleri iki yana çekti. Kar altındaki İstanbul'un görünümü eski Çin baskıları gibi gelip cama oturdu. Camiler, köprü, karşı kıyı gemiler. Kadın dikkatle onun yüzüne bakıyordu. Ne yazık ki onu iki gün önce kaybettik dedi. Gazeteci şaşırmıştı. Ama nasıl olur, hiç duyulmadı, en azından bizlerin haberi olurdu. Evet, hayat işte bu. Sizin yaşınıza daha zor anlaşılan bu trajik son, insanın yaşı ilerledikçe trajik olmaktan çıkıyor. İki gün önce oldu. Bugün hastaneden alınarak gerekenler yapılacak. Halide Hanım o işlerle meşgul. Fatoş'un gelmesini bekliyor. Hem tabii bir de tören yapılacaktır sanırım. Takdir edersiniz ki o Cahit Arf'tı. Genç gazeteci kendi kendine konuşur gibi mırıldanıyordu şimdi. Demek dün gece... Sonra merakla sordum. Peki siz kimsiniz? Akrabası, dostları? Kadının yaşlı hüzünlü yüzü aydınlandı. İri taşlı yüzüklerle süslü parmaklarını bir zamanlar sarı olduğu anlaşılan saçlarının topuzunda ensesinde gezdirdi. Sonra bir sır verir gibi alçak sesli. Benim adım Clara dedi. Biz onunla çok iyi dostuk. Yani ben ona çok yakındım. Oysa bana arkadaşlığından başka bir şey vermedi. Bu arkadaşlık ilişkimizin zaman sürmesine yetmedi. Yani anlıyorsunuz beni değil mi? Ben müzisyenim. Uzun yıllar orkestralarda çaldım, resitaller verdim. Sanat da aşk gibidir. Kendisinden başkasına tahammül edemez. Yani ikimizin de kıskanç sevgilileri vardı. Sanat ve bilim. Bu nedenle uzun yıllar birbirimizi arayıp sormadık. İzlerimiz kaybolmuştu. Ta o bir yaz tatilinde eşiyle Paris'e gelinceye kadar. Bir tesadüf bizi yeniden karşılaştırdı. İnanır mısınız? Dünya bazen o kadar küçüktür ki. Halide Hanım'la tanıştım. Birlikte yemekler yedik, gezdik. Ben de onlara konser davetiyeleri vermiştim. Dostlarıyla birlikte geldiler. Ama aradan yıllar geçmişti. Çok şeyi değiştiren yıllar. Benim yakışıklı, akıllı Türk'üm biraz kilo almış, kumral gür saçları koyulaşarak alnının gerisine çekilmiş olgun bir aile babasıydı. Dostluğumuz daha sonra bir iki buluşma dışında kısa yazışmalarla devam etti. O tam bir aile babasıydı. Ne yazık ki ben aile hayatında onun kadar başarılı olamadım. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Hayır, ben çok oldu orkestrayı, konserleri, resitalleri bıraktım. Özel dersler falan işte, öyle şeyler yapıyorum. Halide telefon etti. Haberi alınca İstanbul'a geldim bu sabah. İstanbul'u hep görmek istemiştim. Her şey olup bittikten sonra Halide Hanım'la biraz kalmak istiyorum. Tabii o ne der bilemem. Belki de fotoş alıp götürecektir annesini. Sustular. Yaşlı kadın bakışlarını yeniden kar altındaki İstanbul'a çevirdi. Ne düşündüğü anlaşılmıyordu. Yüzünde gene o esrarengiz gülümseme vardı. Karın beyaz ışığı yüzünün yalnızca bir yanını aydınlatıyordu. Genç gazeteci bu portreyi kaçırmak istemedi. Makinesini çıkardı, usulca bastı, onu yakaladı. Yaşlı Clara ayağa kalktı. Genç kadının önünde durdu. İki eliyle onu omuzlarından tuttu. Ta gözlerinin içine bakıyordu. Size bir şey söyleyebilir miyim dedi. Ben aslında buraya bir tek şey için geldim. Ona adını benden öğrendiği viyolamlı bir şeyler çalmak için. Bunu istedim. Çünkü bana bir kez sen gene o duvarın arkasında o müziği çalsan da ben çimlerin üzerinde oturup dinlesem demişti. Ne o duvar kaldı ne çimler var. İstanbul karlar altında ama o müzik hala var. Salonun ucuna kadar gitti. Küçük el çantasının yanındaki kutuyu açtı. Odanın loşluğunda Anton Usta'nın yarattığı viyola kısa bir an parladı. Kadın uzun kürk mantosunu çıkardı. İnce uzun kolları arasındaki viyola ya önce arşesiyle bir iki kez dokundu. Sonra gözlerini kapadı, çalmaya başladı. Salonda sanki bir orkestra vardı. Müzik her yeri, geçmişi hatta geleceği dolduruyordu. Arf'in söylediği gibi sonsuzluğa bir çağrıydı bu. Genç gazeteci ayaklarının ucuna basarak yerinden kalktı. Makinesini çantasına koydu. Merdivenleri indi. Kar altındaki bahçeye çıktı. Viyola hala çalıyor. Karın sonsuz beyazlığına bir başka sonsuzluğu katıyordu. Bahçede birkaç dakika kaldı. İçindeki coşkuyu, hüznü duydu. Sonra yokuş aşağı indi, gitti.